Ayrım 11, sayfa 124. Çevremizde görülecek fazla şey yoktu. Sık ormanlar eski yerlerini yeniden kuşatmış, insanların aldatıcı çalışmalarını yeşilliğe boğmuşlardı. Arada bir payı hislere çarpıyorduk ama onları ne şeklen ne de ismen tanımıyorduk. Bunlar çok uzun zaman önce ölmüş ve toprağa karışmış ellerin yonttuğu dilsiz taşlardan başka bir şey değillerdi artık. Kocaman ağaçlar bu kıskanç dikili taşlardan çıkmışlar ve bu ilkel taşları çatlatıp dağıtmışlardı. Ormanı bırakarak kum sineklerinden kaçma umuduyla ırmağı aradık. Ne gezer, yüzmek için soyunmak gerek. Üstelik bu kanemici böcekler bunu biliyor ve kıyıda sürüler halinde pusuda bekliyorlar. Yerliler bunlara noo diyorlar. Bu ad da onlara çok yakışıyor. Çünkü bu böcekler kılıcı bir armağan veriyor insana. Derinizde bayram ettikleri zaman geçmiş ve gelecek gözden siliniyor. Ömer Hayyam, Rubaiyat adlı eserini keşke Tipe Vadisi'nde yazsaydı. Kıyının dip bir köşesinde soyunma yanlışına düştüm. Oradan suya dolmam daha kolay ama bir kez suya atlayınca yukarı çıkmak olanaksız. Yıkanmam bitince giysilerimin yanına gitmek için 100 metre kadar yürümek zorunda kaldım. Daha ilk adımda en azından 10 bin naonaus bana saldırdı. İkinci adımda bir bulutun içinde yürüyordum. Üçüncüde güneşi göremedim. Daha sonra neler olduğunu bilemeyeceğim. Her şeye karşın eşyalarımın yanına geldiğimde kudurmuş bir deli gibiydim. Bana korkunç acı veren bir başka yanlışım da şu. Naonaularla boy ölçüşmenin tek bir yolu var yalnızca. Ne olursa olsun onları üstünüzde ezmeyin. Bu böcekler öyle cani ki yok ettiğiniz saniyede vücudunuza son zehirlerini de bırakıyorlar. Onları baş parmağınız ve işaret parmağınızın arasında yavaşça tutun ve hortumlarını derinizden çekmeleri için kandırın. Bu işlem diş çekimine benzer ama bu durum karşısında dişler benim onları çıkarmamdan daha çabuk çıkarlar. Bu iğrenç sineğin pestilini çıkardıkça içim zehirle doluyordu. Bu unutulmaz savaş bir hafta önce oldu. Bugünse ben çiçek hastalığına yakalanmış zavallı, bakımsız hastaya benziyorum hala. Humi, Tipe'den küçük bir dağ zinciriyle ayrılmış bir vadidir. Atlarımızın coşkusunu biraz sakinleştirdikten sonra oraya hareket ettik. 1500 metre gittikten sonra Vara'nın atı yolun en tehlikeli yerinde ustalıklarını göstermeye kalkıştı ve bizi derin endişelere düşürdü. Vadinin girişinde Melville'in sığındığı koyu ve sandalın kendisini beklediği yeri seyrettik. Orada Karakoi'de kutsal kanak suyun içinde dimdik onun özgürlüğünü satın almayı denedi. Orada Melville gemisine binmeden önce Feyve'ye ayrılık öpücüğü verdi kuşkusuz. Orada Mehevi ve Momoa ile öteki vahşiler gemiyi durdurmak için denize atladılar. Geminin kıyılarını yakalar yakalamaz ellerindeki gemici bıçaklarının parıldayacağını biliniyordu. Momoa kendisine vuran Melville'in gemici kancasını boğazına yedi. Humi'ye dek gezintimizi sürdürdük. Melville orada oturanlarla sık sık karşılaşmasına karşın çok yakından gözlendiği için bu görkemli vadinin farkına bile varmamıştır kuşkusuz. Çünkü onlar Tipeliydiler. Yoldan giderken aynı terk edilmiş payapayeslerin arkasından geçtik ve denizin yakınlarında pek çok Hindistan cevizi, ekmek ağacı, taro çalılıkları ve bir düzine kadar saz kulübüne bulduk. Geceyi kulübelerden birinde geçirmeye karar vererek kendimize hemen bir şölen yemeği hazırladık. Yavru bir domuz çabucak öldürüldü, o kızgın taşların arasında kızarırken, tavuklar Hindistan cevizi sütünde kaynarken, aşçılarımızdan birini en azından 40 metre yükseklikteki bir Hindistan cevizi ağacına tırmanması için kandırdım. Yerli ağacın üstüne sıçradı, onu iki eliyle yakaladı, ayaklarının gövdeye basması için ikiye katladı ve bir sıçrayışta ağacın tepesine çıktı. Oradan bize Hindistan cevizi attı. Kuşkusuz bütün yerliler bu yürekliliği gösterecek güçte değil, çünkü içlerinden çoğu ciğerleri kopacakmış gibi öksürüyordu. Şölen arka bölümünde geceyi geçirdiğimiz geniş bir payapayenin üstünde verildi. Yemeği kızarmış balık ve Hawaii poisinden daha acı olan ve tara köklerinden yapılmış poi ile başlandı. Marquis poisi ekmek ağacının olgun meyvelerinden yapılıyor. Kabuğu soyulduktan sonra meyve bir asma kabağının içinde bir taşla katı ve yapışkan duruma gelinceye dek eziliyor. Yapraklara sarıldıktan sonra toprağa gömülüyor. Burada yıllarca saklanıyor. Bu arada onu sofraya getirmeden önce pek çok hazırlık gerektiğini de belirteyim. Sarılı meyve ezmesi domuzda olduğu gibi sıcak taşların arasına konuyor ve pişiriliyor. Daha sonra bu hamur soğuk suyla baş ve işaret parmakları arasında ezilecek kıvama gelinceye dek karıştırılıyor. İnsanın damağı bu çok lezzetli ve sağlıklı yiyeceğe çabucak alışıyor. Bana olgun ve iyice pişmiş ekmek ağacının meyvasından söz edin. Tora ile birlikte kral sofralarına layık bir sebzedir. Şölen bitince Tipe Vadisi üzerinde ayın doğuşunu seyrettik. Havada hafifçe çiçek kokusu vardı. Sessiz ve esintisiz gece büyüleyiciydi. Onun büyüsünü bozmamak için insan soluk almaya çekiniyordu. Uzaklardan dalgaların kıyıya vuruş sesleri duyuluyordu hafifçe. Yatağımız olmadığından bulunduğumuz en yosunlu yerlerde uyuduk. Biraz ötede kendinden geçmiş bir kadın sık sık soluyor, inliyordu. Karanlığın dört bir yanından can çekişen adalıların sürekli öksürükleri işitiliyordu. 11. Bölüm. İlkel İnsan. Ona ilk kez nemli ve yağmurlu bir öğleden sonra San Francisco'dan Market Caddesi'nde rastladım. Dizlerine dek gelen bir pantolonla kısalmış bir gömlek giymişti ve uzun adımlarla yürüyordu. Papuçları çamurlu kaldırımlara gürültüyle batıp çıkmaktaydı. Şimdiye dek böyle ilginç bir insan örneği hiç görmemiştim. Derisi soyulmadığı zaman sarışın birinin yanık teniyle her yanı pırıl pırıl parlıyordu. Uzun ve vahşi saç örgüsü altın ışıltılarla yanıyordu. Vatandaşlarına dünyayı kurtaracak bir mesaj getiren bir başka peygamber diye düşündüm. Birkaç hafta sonra San Francisco koyuna bakan Piedmont dağlarındaki bir kulübede arkadaşlarla birlikteydim. O elimizde, o elimizde diye bağırıyorlardı. Onu bir ağacın tepesinde yakaladık ama uyum sağlamaya başlıyor. Bir süre sonra yiyeceğini elimizden yiyecek. Gelin de bakın. Onlarla birlikte dik burnun yarı tepesine çıktık. Orada bir okaliptüs koruluğunun ortasındaki berbat bir kulübede yanık tenli peygamberimi gördüm. Burgaç gibi kabararak tam üstümüze geldi. Ellerimizi sıkmadan akrobasi oyunlarıyla bizi selamlamakla yetindi. Keçi gibi atlayıp zıpladı, yılan gibi kıvrıldı, elinin ayasıyla yere davul gibi vurdu. Daha sonra fır döndü, sarhoş maymunlar gibi dans etti. Yaşamının tüm sevinci yüzüne yansıyor ve bütün benliğiyle mutluluktan uçuyordu. Türlü şaşırtıcı soytarılıklarla sesini değiştirerek bütün akşam şarkı söyledi. Deliye bakın, deliye bakın, ormanda bir çılgına rastladım diye düşündüm. Soytarılıklarının arasında bütün dünyayı kurtuluşa çağırıyordu. Bunun için yalnızca iki koşul gerekliydi. Önce sızlanan insanlık giysilerini soyup dağlarda, vadilerde özgürce koşmalıydı. Daha sonra ses yazımını öneriyordu. Göz açıp kapayıncaya kadar sayısız köylü ve köpekleri tarafından tüfekler ve oraklarla dağların tepelerine kovalanan çırılçıplak hemşerileri tarafından bütün büyük toplumsal sorunların çözüldüğünü gördüm. Aradan yıllar geçti, güneşli bir sabah, Snark dalgaların dövdüğü mercan kayalıklarının arasından dar bir koya yöneldi, Papeete Limanı'na yavaşça girdi. Liman doktorunu taşıyan sarı bayraklı bir gemi bize doğru geliyordu. Daha geride onu dümen suyunda yarış kıyı görünümündeki bir oyma kayık izliyordu. Görüntüsü bizi kuşkulandırdı. Bu tekne ise kırmızı bir bayrak dalgalanıyordu. Tehlikeli olmasından korkarak dürbünümle uzun uzun izledim onu. O sırada doktor gemiye bindi. Sağlığımızı kontrol ettikten sonra ve Snark'ta canlı fare olmadığını gördükten sonra ona bu bayrağın anlamını sordum. O bir darling'dir diye karşılık verdi. O zaman darling, Ernest Darling kırmızı bayrağını kaldırarak bize uzaktan seslendi. Hey Jack, hey Charmian. Adam küreklere asılarak iyice yaklaştığında onun Piedmont dağlarındaki yanık tenli peygamber olduğunu gördüm. Parlak renkli peştemalli güneş tanrısı küpeşteyi aşıp dolu ellerindeki Arkadiya armağanlarını bize sundu. Bir kavanoz bal, bir sepet taze yumurta, muzlar, ananaslar, limonlar, portakallar, sıcak iklimin türlü meyveleri. İşte Avustralya güneşi altında ilkel adam Darling'le böylece bir kez daha karşılaştım. Tahiti dünyanın en güzel yerlerinden biridir ama ne yazık ki hırsız ve yalancılar tarafından bozulmuştur. Tabii içlerinde namuslular da vardır kuşkusuz ama buraya akın eden ciğeri beş para etmezler yüzünden bu güzelliğe leke sürülmüş olduğundan burada durmayı ve size ilkel adamdan söz etmeye yeğliyorum. En azından o iç acıcı ve sağlıklı. Ruhundan taşan aklı soyguncu ve açgözlü bir kapitalizme göre zararsız görünüyor. Bu kırmızı bayrağın anlamı nedir diye sordum ona. Sosyalizm tabii ki. Evet evet biliyorum ama sizin elinizde ne demek oluyor? Mutluluğun gerçek formülünü bulduğumu belirtiyor. Onu Tahiti'de yaymayı mı düşünüyorsunuz? Evet diye karşılık verdik kısaca. Demir attıktan sonra küçük bir sandala indik ve karaya yöneldik. İlkel adam da bizimle geliyordu. Tamam diye düşündüm. Gidinceye dek gece gündüz bu tıraşçının martavalılarını dinleyeceğim galiba. Yaşamım boyunca görünüşe hiç bu kadar aldanmamıştım. Bir ev kiraladım, çalışmak üzere oraya yerleştim ama ilkel adam bir kez bile kapıma gelmedi. Benim çağırmamı bekliyordu. Bu arada bilimsel ve serüven kitaplarıyla dolu olan Snark'ın kitaplığını soruyordu. Romanların karmakarışık olduğunu gördükten sonra anladım bunu. İlkel adam zamanını düş ürünü yapıtlar okuyarak harcamıyordu. Bir hafta sonra canım sıkıldığından onu kentteki otellerden birine akşam yemeği için davet ettim. Hiç alışkın olmadığı halde düzgün kılıkla geldi. Pamuklu ceketinin içinde rahatsız bir görünümü vardı. Onu çıkarmasını rica edince yüzü sevinçten ışıldadı. Belden omuzlarına dek güneşten yanmış, yalnızca iri delikli bir fanila giymiş bedenini sergiledi. Parlak renkli bir peştemal giyimini tamamlıyordu. O akşam onu gerçek anlamda tanıdım. Tahiti'de bulunduğum sürenin sonunda onunla sıkı dost olmuştuk. Bir gün terli ve yorgun bir şekilde sabah çalışmalarını bitirdiğim sırada ''Demek yazılar yazıyorsunuz?'' diye sordu bana. ''Ben de yazıyorum.'' ''Vay canına!'' diye düşündüm. ''Şimdi de beni edebi gücüyle bunaltacak.'' Ruhum isyan etti. Güney denizlerine dek edebiyat ajanslığı yapmaya gelmemiştim kuşkusuz. ''İşte yazdığım kitap.'' diye açıkladı. Çınlayan göğsüne bir yumruk atarak. Afrika ormanlarındaki goril de göğsüne böyle vurur ve gürültüsü 800 metre öteden duyulur. ''Mükemmel bir hazineniz var.'' dedim hayranlık dolu bir sesle. Bir goril bunun için yanıp tutuşurdu. Bir süre sonra Ernest Darling'in yazarım diye övündüğü şahane kitabının ayrıntılarını öğrendim. 12 yıl önce herkes onu ölümün eşiğinde sanıyordu. Yalnızca 40 kilo geliyor ve güçlükle konuşabiliyordu. Hekimler ve pratisyen olan babası onu kurtarmaktan umut kesince bilgin profesörlerin eline bıraktılar. Onlar da aynı umutsuzluğa düştü. Aşırı çalışma. Darling öğretmenliği dışında üniversitedeki dersleri izliyor ve lisans çalışmaları yapıyordu. Parantez içinde. Ve geçirdiği iki akciğer rahatsızlığı yüzünden bu derde düşmüştü. Günden güne zayıflıyordu. Kendisine verilen güçlendirici yiyeceklerden hiç yarar görmüyordu. Haplar ve tozlar da sindirimine yardımcı olmuyordu. Fizik açıdan olduğu kadar moral açısından da yıkım içindeydi. Artık ilaçlara dayanamıyor, insanlar da onu tıbbi iyileştirme çabaları kadar sıkıyordu. Sonunda burada çürüyüp ölmektense yaşamını uygarlıktan, insanlardan uzakta, açık havada bitirmeye karar verdi. Yavaş yavaş belki çok asitli yiyecekler yiyip, çok iyi niyetli insanlarla ilişki kurarak yeniden sağlığına kavuşabileceği düşüncesini yer etti onda. Yalnızca bir deri bir kemik kalan Ernest Darling sırtını insanlara ve alışkanlıklarına çevirip Portland'ı terk etti ve iyi kötü sürüklenerek oradan 8 kilometre ötedeki ormana sığınmaya gitti. Tabii ona kaçık dediler. Yalnızca bir deli ölümü böyle aldatırdı. Bununla birlikte Ernest Darling ormanda aradığını buldu. Sessizlik. Kimse onu biftek ve domuz pirzolası yemek için zorlamıyordu. Hiçbir doktor nabzını yoklayarak çürümüş sinirlerini parçalamayacak ne de zavallı midesini ilaç ve tozlarla dolduramayacaktı. Büyük bir rahatlık hissetti. Güneş banyosu yapıyordu. Bütün giysilerini çıkardı, güneş banyosunu sürdürdü ve kendini ilk kez çok iyi hissetti. İyileşirken çevresindeki yaşamı gözledi. Her yerde kuşlar cıvıldaşıp uçuyor, sincaplar gün boyu dolanıp duruyordu. Onların sağlıklarını, rahatlıklarını ve tasadan uzak yaşamlarını kıskandı, özlem duydu. Kaçınılmaz olarak kendi durumunu onlarınki ile karşılaştırdı. Kendi kendine bu hayvanların neden bu kadar güçlü olduklarını, kendisinin ise neden sürünerek yaşadığını sordu. Ardından hemen şu sonucu çıkardı. Bu hayvanlar doğa yasalarını izliyorlardı. Ama o onlara saygı göstermiyordu. Eğer yaşamak istiyorsa doğaya dönmesi gerekiyordu. Bu ormanda yapayalnız olarak etkili ilacı buldu ve onu hemen uyguladı. Giysilerinden kurtularak her yerde hoplayıp zıplamaya başladı. Dört ayak üstünde koştu, ağaçlara tırmandı, kısaca derisini güneşte yakarak açık havada bütün sporları yaptı. Hayvanları taklit etti. kuru otlardan ve yapraklardan kendine bir yuva yaptı, sonbaharın ilk yağmurlarından korunmak için damını ağaç kabuklarıyla örttü. İşte şahane bir çalışma dedi bana, kollarını hızla böğürlerine vurarak. Bunu horozun ötüşüne bakarak öğrendim. Bir başka kez Hindistan cevizi kabuğunun içinden sütünü somuruşunu gördüm. Bana ineklerin ırmaktan su içişlerine dikkat ettiğini söyledi. Böyle içtiklerine göre kendilerini daha iyi hissetmiş olmalılar diye düşünmüş. Bu türü denedi, kendini daha güçlü hissetti ve artık bundan vazgeçmedi. Sincaplar meyve ve fındıkla besleniyordu. Darling bundan bir rejim uyguladı. Yalnızca ekmeği kesti. Gücünün ve ağırlığının arttığını gördü. 3 ay boyunca bu ilkel yaşamı sürdürdü, sonra yağmur sağanakları onu uygarlığı sürükledi. Oregon ormanlarında soğuk mevsimi geçirecek denli güçlü değildi henüz. Sonuç henüz inandırıcı değildi ama baba ocağına dönmesi gerekliydi. Ciğerleri bağıra çağıra temiz hava istiyordu. Akciğerlerinden ikinci kez rahatsızlandı, gücü eskisinden çok daha azaldı. Beyni zayıfladı. Konuşamayacak, başkalarının konuşmalarını dinlemeyecek denli yorgundu. Ölü gibi uzanıp kalıyordu. İradeli olarak yapabildiği tek davranış kulaklarını tıkamaktı. Birçok beyin uzmanı getirildi. Ona delilik tanısı koydular ve yalnızca bir ay yaşayabileceğini söylediler. Bu ünlü uzmanlardan biri tedavi için onu Montabaur Sanatoryumuna yolladı. Buradaki doktorlar hastalığın umutsuz olduğunu anlayınca onu kendi haline bıraktılar. Özel rejimden kurtulan Darling, meyve, fındık, zeytinyağı, bitkisel yağ ve muzla beslenmeyi sürdürdü. Sağlığına kavuştukça canı istediği gibi yaşamaya kadar karar verdi. Herkes gibi toplum kurallarına uyarsam diye düşündü, fazla uzun yaşayamam. Üstelik bu dünyadan ayrılmaya hiç de istekli değildi. Ölüm korkusu onu ilkel insana iten en güçlü etmen oldu. Ölümü yenmek için ona doğal besin, açık hava ve güneş ışığı gerekiyordu. Oregon kışının insanı doğaya döndürecek bir durumu olmadığından Darling daha uygun bir iklim aramaya koyuldu. Bisikletine bindi ve güney topraklarına gitti. Stanford Üniversitesi'nde bir yıl kaldı. Burada çalışmalarını sürdürdü, konferansları izledi, sincaplar ülkesine nasıl gidileceğini öğrendi. Üniversitenin arkasındaki dağlara tırmanmayı çok seviyordu özellikle. Orada giysilerini çıkarıyor, elinde bir kitapla çimenlere uzanıyor ve kendini bilime ve güneş ışınlarına bırakıyordu. Ama Orta Kaliforniya'da da kışlar oldukça serttir. Hala uygun bir iklim arayışı içinde olan ilkel adam başka yere kaçtı. Los Angeles ile Güney Kaliforniya'yı yokladı. Pek çok kez durduruldu, ruh doktorlarına gösterildi çünkü anlıyorsunuz değil mi? Yaşama biçimi benzerlerininkine hiç uymuyordu. Hawaii'yi denedi. Bu ülkenin yetkilileri ona deli diyemediklerinden seçim hakkı tanıdılar. Ya çekip gidecek ya da bir yıl hapis yatacaktı. Üstelik yalnızca kutsal güneş ışığıyla yaşayan ilkel adam için hapis ölüm demekti. Öte yandan ise Hawaii'li yargıçlarla alay edilemezdi. Darling istenmeyen bir kişiydi, buna hiç kuşku yoktu. Çoğunluğun düşüncelerine uymayan fikirleri açığa vurunca insan toplumun gözünden düşer. Sade yaşam felsefesiyle Darling, Hawaii polisini öyle kızdırdı ki sonunda mahkum oldu. Darling, Hawaii'den kovulunca en azından yaşamasına izin verilen daha bağışlayıcı bir gök kubbe aramaya gitti. Aradığını da yeryüzü cenneti olan Tahiti'de buldu. İşte anlattıklarına göre kitabının en güzel sayfalarını böyle yazmış oldu. Yalnızca bir peştemal ve balık ağından örülmüş kolsuz bir gömlek giyiyor. Çırılçıplak 75 kilo ağırlığında. Şu anda sağlığı çok iyi, görmesi çok iyi, ard arda 3 zartüre geçiren ciğerleri ise şimdiye dek hiç olmadığı kadar sağlam. İlk karşılaşmamızda bir sineği nasıl ezdiğini hiç unutmayacağım. Yakıcı sinek sırtının tam ortasına yapışmıştı. Konuşmasını hiç kesmeden kolunu arkaya bükerek yumruğunu havaya atmış ve tam yerine indirmişti. Vuruş kocaman bir sandığa indirilmiş gibi ses çıkardı. Bu gürültü atların aralarında tekmeleşirken çıkardığı sesi anımsattı bana. Afrika ormanlarındaki goril göğsüne öylesine vurur ki sesi 800 metreden işitilir dedi birden. Ve bunun üzerine göğsüne davula vurur gibi öyle hızlı vurmaya başladı ki saçlarınız diken diken olurdu. Bir gün duvarda asılı olan boks eldivenlerini gördü ve gözleri zevkle parladı. Boks yapar mısınız diye sordum ona. Stanford'da boks dersleri verirdim dedi bana. Bunun üzerine soyunduk, sonra da eldivenleri giydik. Bang! Uzun bir goril kolu aniden gerildi ve eldivenli el burnuma yapıştı. Bam! Başıma bir direk vuruş, az daha yıkılacaktım. Bir hafta boyunca şişlik geçmedi. Sol direk çekip midesine indirdim. Vuruşun şiddetinden vücuduma dayandı, o anda bana vurdu. Onun yere düşmesini bekliyordum ama olmadı. Başını kaldırdı ve beni kutladı. İkincide kroşe ve aparküt yağmuruna hazırlanarak gardımı aldım. Daha sonra uygun anı bekledim ve rakibimin sinir merkezine indirdim. Sonunda uygun yeri bulmuştum. İlker adam kollarını sarkıttı, debelenerek hızla yere çöktü. Birazdan daha iyi olacak dedi bana. Bekleyin. 30 saniye sonra ayakları üzerindeydi, ben de aynını yaptım. Soluk soluğa kollarımı yana sarkıttım ve biraz önce onun yaptığı gibi çabucak yere serildim. Bütün bunlar 8 yıl önce 40 kilo gelen ve doktorlarla ruh doktorlarının Portland Hastanesi'nin bir odasında ölüme terk ettiği zavallı adamla şimdiki adam arasında hiçbir benzerlik olmadığını gösteriyor. Ernest Darling'in yazdığı kitap kısaca çok iyi, mükemmel bir cilt. Hawaii adaları yıllar boyu arzulanan hiçbir göçmenlerin gelmediğinden yakındı. Onları çekmek için pek çok para ve zaman harcadı ama sonuç alamadı. Bununla birlikte Hawaii ilkel adamı sınır dışı etti ve yerleşmesi için ona en küçük kolaylığı göstermedi. Gururu yüzünden onu cezalandırmak için ilkel adamı kovmakla neler yitirmiş olduğunu kanıtlamak amacıyla bu fırsattan yararlandım. Darling, Tahiti'ye ayak basar basmaz kendisi için yararlı meyveleri yetiştirmek üzere orada bedava bir toprak parçacığı araştırmaya başladı. Ama ucuz toprak bulunmuyordu. İlkel adam ise altın içinde yüzmüyordu. Haftalar boyu dik tepeleri tırmandı, dağların tepelerinde gezindi ve sonunda küçük kanyonlar arasında kimseye ait olmayan 3 hektarlık ormanlık ve çalılık arazi buldu. Hükümet yetkilileri bu toprağı 30 yıl ekip biçerse sonunda onun sahibi olabileceğini bildirdiler.